Ayrım 16. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 198. Şubat ayı sonlarında birlik her ne pahasına olursa olsun orayı savunma emriyle bir dağın doruğunda bulunuyordu. Sonraki soruşturmada adamların neden öyle direnmeleri gerektiğini açıklık kazanmadı. Ama bürokrasi ve zaman bu olayı örtbas edip unutturmak için ellerinden geleni yaptılar. Kansaslı bir çocuk tir tir titreyerek hepimiz burada öleceğiz demişti Gregory Reeves'e. Ateş hattında ilk kez bulunmuyordu. Aylardır cephedeydi. Ama sonunda olacaklar kesinlikle içine doğuyordu ve hayattan zevk almaya pek az vakti olduğunu düşündü. 20 yaşını bitirileri daha bir hafta bile olmamıştı. Ölmeyeceksin, bundan söz etme diye sarstı onu Reeves. Askerler siper kazarak ve barikat kurmak için içleri taş ve toprak dolu torbalar yığarak bekliyorlardı. Kendilerini koruma umudundan çok, korkularını dağıtıp oyalanmak için. Ama yine de bu bekleyişin sonu gelmiyordu. Gergin ve kaygılıydılar. Silahlarına sımsıkı yapışmışlardı. Güneş battıktan sonra soğuktan, gündüzleri de sıcaktan bitip tükeniyorlardı. Saldırı gece oldu ve daha ilk anda kendilerinin 10 katı sayıda bir düşmanın karşısında bulunduklarını ve kaçış yolu olmadığını anlamışlardı. Birkaç saat sonra kamp yeri bir avuç adamın, çevreleri yamaçlara dağılmış, yüzden fazla arkadaşlarının cesetleriyle sarılı olarak ateş etmeyi hala sürdürdükleri umutsuz bir nokta haline gelmişti. Bir patlamanın kızıl aydınlığında Gregory Reeves, barikatın öte yanına uçan Kansaslı askeri görmüştü. Ne yaptığını ve neden yaptığını bilmeden, torbaların üzerinden atladığı gibi ışık saçan patlamalara ve soluk alınamaz duman bulutlarıyla dolu bu karşılıklı ateş cehennemi arasında ona doğru süründü. Adını söyleyerek onu kollarının arasına almayı başardı. ''Merak etme, ben buradayım, hiçbir şey olmadı.'' Elleriyle giysilerine sımsıkı sarıldığını hissederek can çekişme hırıltıları arasında sesinin kesik kesik çıktığını duydu. Korkunun kokusunu, kan ve parçalanmış et kokusunu alıyordu. Ve bir başka patlamanın ışıltısında gözlerinde ve tenin renginde ölümü gördü. Ayrıca bacaklarının olmadığını da görebildi. Belden aşağısı siyahımsı bir rinkinti halindeydi. ''Yok bir şey. Seni öbür yana götüreceğim. Helikopterler hemen gelirler ve çok geçmeden bira içip kutluyor oluruz. Hadi gayret.'' ''Beni yalnız bırakma. Ne olur beni yalnız bırakma.'' Reeves her ikisini de karanlıkların sardığını hissederek onu umutsuzluktan kurtarmak istedi ama tıpkı kum gibi ellerinin arasından akıp gitmişti. Un ufak olmuş, duman gibi dağılmıştı. Adamın başının ağırlığını göğsünde hissederken elleri onu bırakınca ve son bir spazmla fışkıran sıcak kan boynunu ısıtınca içinde bir şeyin un ufak olan bir ayna gibi milyon parçaya ayrıldığını anladı. Arkadaşını dikkatle yere yatırdı ve hemen silahını uzağa fırlattı. İşte o zaman kocaman bir çanın korkunç sesi kendi içinde yankılandı. Madeni bir çığlık ta içinden kopup gelerek geceyi kapladı ve bir an için patlayıcıların gürültüsünü bastırdı. Zamanı dondurdu ve dünyanın dönmesini durdurdu. Ve bağırdı, bağırdı ta ki içinde hava ya da çığlık kalmayana kadar. Sonunda çanın yankısı dağılmıştı ama zaman düzelememiş. O andan sonra şafak sökene kadar her şey hareketsiz ve değişmez tek bir görüntü halini almıştı. Geceki olayların sonsuza dek saptanıp kaldığı siyah, beyaz ve kırmızı renklerde bir fotoğraf gibiydi. O kendisi yok, bu kanlı resimde. Cesetlerle yaralıların, toprak dolu torbalarla siperlerin çukurunda kendini arıyor ama bulamıyor. Kendi belleğinde yok olmuş. Kurtulan adamlardan birinin daha sonra anlattığına göre silahını fırlatıp atarak ayağa kalktığını ve sanki bir sonraki kurşun yağmurunu anırmış gibi İki kolunu havaya kaldırarak haykırdığını, bu upuzun çığlığı ciğerlerinden boşaltınca 2 metre uzaklıkta hiç acı çekmeden kan kaybetmekte olan arkadaşına doğru dönerek onu sırtına aldığını ve böylece çevresinde yıvınlamakta olan kurşunları aldırmadan tepeye doğru dümdüz yürüdüğünü, oradan da yaralıyı almak için 4 elin uzandığını görmüş. Gregory Reeves, yaralanan bir başka arkadaşını ve daha sonra bir başkasının daha almak üzere yeniden geri dönmüş ve o uğursuz gecenin geri kalanında onları mitralyöz ateşi altında taşımıştı. Bunu yaparken de kendisine hiçbir şey olmayacağı inancındaydı. Kurşun işlemezdi ona. Böyle bir mutlak güç duygusunu daha önce hiç duymamıştı. Daha sonra da duymayacaktı. Şafak'la birlikte yardım da geldi. Helikopterler önce yaralıları taşıdılar, daha sonra hayatta kalan 9 kişiyi. En sonunda da ölüleri koymak için plastik torbaları bıraktılar. Kurtulan adamlardan 8'i gerilim ve korkudan bitkin bir haldeydiler. Sırılsıklam giysileri içerisinde o kadar titriyorlardı ki bir yudum viski içmek için bardağı ellerinde tutamıyorlardı ama 3 günlük bir eğlenme ve dinlenme izninde korkularından kurtulmaları için saatler sonra onları kumsala bıraktıklarında artık olan bitenden söz edebiliyor, olayın ayrıntılarını anlatabiliyorlardı. Kir, pas ve çılgınlığa varan bir heyecan içerisinde zıvanadan çıkmış bir eşkıya grubu gibi aylardan beri görmedikleri buz gibi biralarla sıcak hamburgerlerin üzerine hepsi birden omuz omuza atlayınca ve biri çıkıp da onlara kuralları açıkladığında neredeyse katliama dönecek bir kavga çıkardılar. Askeri inzibat gelip de yüzlerine bir bakışta neler geçirdiklerini anlayınca silahlarını alıp acaba bir parça tuzlu suyla kum onları yaşayanların dünyasına geri döndürür mü diye serbest bıraktılar. Hayatta kalanların 9.'sü olan Gregory Reeves ötekilere yardım ettikten sonra helikoptere en son çıkan olmuştu. Yüzünde büyük bir yorgunluğun izleri olan derin çizgilerle ve en ufak bir sıyrık almamış bedeni tepeden tırnağa başkalarının kanına bulanmış bir halde gözlerini boşluğa dikmiş, koltuğunda susarak dimdik duruyordu. Sinirleri laçka olmuştu. Onu kumsala yollamayıp bir iğne yaptılar. 2 gün sonra gördüğü kabusların heyecanı içinde kendine zarar vermemesi için yatağa bağlanmış olarak bir gezici hastanede gözlerini açtı. 11 arkadaşının hayatını kurtardığını ve gösterdiği olağanüstü cesaretten dolayı kendisine en büyük nişanlardan birinin verildiğini söylediler ona. Savaşın batıl yasalarına göre katliamdan sapasağlam çıkarak hayatta kalan bu 9 kişi bedenlerini ölümün elinden el çabukluğuyla kurtarmışlar ama artık mimlenmişlerdi. Hep birlikteyken ikinci bir kez kurtulmalarına en ufak bir olanak yoktu. Ama ayrılırlarsa belki kaderi aldatmayı sürdürebilirlerdi. Bir süre için birbirleriyle bağlantı kurmayacakları konusunda sessiz bir anlaşmayla onları farklı birliklere gönderdiler. Zaten görüşmeyi hiçbiri istemiyordu. Kurtarılmış olma sevincinin ardından 100'den fazla kişi arasında neden sadece kendilerinin şanslı olduklarını açıklayamamanın dehşetini duyuyorlardı. Yaralılardan ikisi birkaç hafta kendilerine gelmişti. Gregory Reeves 1-2 kez onlarla karşılaştı. Onunla hiç konuşmayıp tanımazdan geldiler çünkü ona olan borçları çok büyüktü, ödemeleri olanaksızdı ve bu durum onlarda bir utanç duygusu yaratıyordu. Reeves'in Vietnam'a ayak basmasının üzerinden aylar geçmişti. Sonunda üstleri ülkenin dilini bildiğini hatırlamış ve haber alma servisi kendilerine bağlı gerillalarla aralarında irtibat subayı olarak onu dağlarda bir köye yollamıştı. Resmi görevi okulda İngilizce öğretmekti ama yerlilerin hiçbirinin asıl işinin ne olduğu hakkında en ufak bir kuşkusu yoktu. Bu yüzden kendisi bile belli etmeme zahmetine girişmedi. Okulun ilk günü bir elinde mitralyözü, ötekinde kitaplarının bulunduğu çantasıyla geldi. Çevresine bakmadan sınıfı geçip evrak çantasını masanın üzerine koydu ve öğrencilerine döndü. Değişik yaşlarda 20 erkek yerlere kadar eğilerek onu selamlıyordu. Aslında bu halkın bilime olan geleneksel saygısı nedeniyle onun değil, öğretmenin önünde eğilmekteydiler. Yüzüne kan çıktığını hissetti. Savaşın hiçbir anında böylesine bir sorumluluk duymamıştı. Silahını yavaş yavaş omuzundan indirerek bir askıya asmak üzere duvara kadar yürüdü. Sonra kara tahtaya geri döndü. 12 yıllık lise ve 7 yıllık üniversite öğrenimine içinden şükrederek öğrencilerini selamlamak için bu kez eğildi. Başlangıçta bilgi toplamak için sadece bir paravana olan İngilizce kursu daha ilk günden onun için zorlu bir görev olmuştu. Köylülerden aldığı onca şeye karşılık onlara verebildiği tek şeydi bu. Fransız hükümetinden bir görevlinin oturmuş olduğu sade ama temiz ve rahat bir evde oturuyordu. Birkaç milik çevrede avlunun dibinde bir helası olan pek az evden biriydi. Kedilerle farelerin damdaki kovalamacılarına sonunda öylesine alışmıştı ki, geceleyin bir an susacak olsalar irkilerek uyanıyordu. Derslerini hazırlamak için bol bol vakti bulunuyordu. Aslında yapılacak çok az şey vardı. Askeri görevi yok denecek kadar azdı. Müttefik gerillalar ne olduğu belirsiz bir gölge gibiydi. Ara sıra kurduğu ilişkiler gerçeküstü nitelikteydi ve getirdikleri haberler kehanet egzersizlerine dönüşmüştü. Kendi taburuyla her gün telsiz bağlantısı kuruyordu ama pek seyrek olarak onlara yeni bir haber geçebiliyordu. Tam savaş bölgesinin ortasındaydı. Yine de bazen savaş başka bir yerde süren bir öykü izlenimini veriyordu. Çamurlara ve domuz pisliklerine bata çıka, saman Damla evlerin arasında yürüyerek karşılaştığı insanların her birinin kendi adıyla selamlıyor, pirinç tarlalarını hazırlamak için mandaların çektiği ağır tahta sabanları itmekte köylülere, sürü sürü çocuklarıyla kocaman testileri su doldurmaya giden kadınlara, uçurtma uçurmak ve bezden top oynamakta çocuklara yardımcı oluyordu. Geceleri bebelerini sallayan annelerinin illeriyle şakımalı ve mırıltılı dillerini konuşan erkeklerin sesleri titreşim yapıyordu. Bu sesler saatlere tempo tutuyordu. Köyün ezgileriydi. Kendi müziğini de ne zamandır ilk kez olarak yeniden duyabiliyordu. Konser bantlarını dinlemeye oturuyor, birkaç saat boyunca savaşın yalnızca kötü bir düş olduğunu hayal ediyordu. Hoşgörülü ve tatlı ama toprağını savunmak uğruna silaha sarılıp ölüme atılabilen bu insanların arasında doğmuş gibi hissediyordu kendini. Kısa sürede onların dilini akıcı bir biçimde konuşur olmuştu. Gerçi neşeli kahkahalara neden olan belirgin bir şiveyle konuşuyordu ama sınıftayken asla gülmüyorlardı. Onu yemeğe davet ettiklerinde teklifsizce davranan kişiler okuldayken yerlere kadar eğilerek selamlıyorlardı. Geceleri bir grup erkekle kağıt oynuyordu ve kara mizah konusunda gerçekten birer söz düellosuna dönüşen nükteli sözler ortaya atmak adetti. Hepsinde de kaybediyordu çünkü espri o dile çevrilene kadar ötekiler yeni bir tanesine geçmiş oluyorlardı. Davranışlarında dikkatli olmak zorundaydı. Alışılmış şakalar arasında belirsiz bir sınır, saygı ve terbiye kuralları tarafından konmuş ihlal edilemez bir protokol vardı. Görünürde birbirlerine eşit davranıyorlardı ama karmaşık ve nazik bir hiyerarşi sistemi vardı. Her biri gururlu bir kararlılıkla kendi onurunu gözetiyordu. Konuksever ve dost canlısıydılar. Evlerin kapıları da Reis'e her zaman açıktı. Aynı biçimde onun evine de daha önceden haber vermeden ziyaretçiler geliyor, tatlı bir sohbete dalarak saatlerce ve saatlerce kalıyorlardı. Öykü anlatma becerisi en aranan özelliğini oluşturuyordu. Aralarında dinleyenleri göklere çıkarabilecek ya da cehenneme sürükleyebilecek yaşlı bir öykücü vardı. Duygusal masallarıyla, tehlikede kalmış genç kızlar ve talihsiz çocuklarla ilgili karmaşık öyküleriyle en cesur erkekleri bile duygulandırabilecek yetenekteydi. Sustuğu zaman uzun bir süre hepsi sessiz kalıyor ve aynı ihtiyar sözlerinin büyüsüne çocuklar gibi kapılıp aldanan dinleyicileriyle alay ederek ilk kahkahayı patlatıveriyordu hemen. Reis kendini dostlar arasında hissediyordu. Geniş bir ailenin bir üyesi gibiydi. Çok geçmeden kendini dev bir beyaz olarak algılamayı bırakmış, boy, kültür, ırk, dil ve amaç farklılıklarını unutarak herkes gibi olmanın zevkine varmıştı. Bir gece simsiyah gök kubbeye bakarak bu ücra Asya köyünün neredeyse 30 yıllık ömründe kendini bir toplumun parçası olarak hissettiği tek yer olduğu gerçeği karşısında gülümsediğini fark ederek şaşırmıştı. Timothy Dwayne'e mektup yazarak ondan dersleri için bir sürü şey istedi. Çünkü kullandığı metinler çocukça ve modası geçmiş şeylerdi. Ayrıca öğrencileri Amerikalı gençlerle mektuplaşsınlar diye San Francisco'da bir liseyle ilişki kurdu. Öğrencileri özenli İngilizceleriyle yazılmış birkaç sayfada hayatlarını anlatıyorlardı ve haftalar sonra Birleşik Devletler'den gelen yanıtların bulunduğu bir torba aldılar. O akşam bu olayı kutlamak için bir parti verildi. Timothy Dwayne başka şeyler arasında yıllık cadılar bayramı geleneğini göstermek için bir de maske yollamıştı. Yeşil tüyleri, köpek balığı dişleri ve jelatin gibi oynayan sivri kulaklarıyla lastikten yapılmış goril suratlı bir maskeydi bu. Reis onu yüzüne taktı, bir çarşafa sarındı ve iki eline yanar meşale alarak şakasının korkunç etkisi aklın ucundan bile geçmeden atlaya zıplaya sokağa çıktı. Bir hava saldırısı olsa ancak bu kadar panik çıkabilirdi. Kadınlarla çocuklar canhıraş çığlıklarla ormana doğru kaçışıyorlar. Korkularını yenmeyi başaran erkeklerse canavara sopalarla saldırmaya hazırlanıyorlardı. Goril canını kurtarmak için ayakları çarşafa dolana dolana koşmak zorunda kalmıştı. Bir yandan da maskesini çekiştirerek çıkarmaya çabalıyordu. Tam zamanında ama yine de kafasına birkaç taş yedikten sonra kendini tanıtmayı başardı. Maske halkın gözünde en beğenilen ganimeti oluşturmuştu. Meraklılar onu yakından görüp parmaklarıyla çekine çekine dokunmak için kuyruk oluyorlardı. Reeves onu kursundaki en iyi öğrenciye ödül olarak vermeyi düşündü ama böylesine bir özendirme karşısında birçokları en yüksek notu almışlardı. Bu yüzden bu hazineyi topluma mal etmeyi yeğledi. Sonunda King Kong'un suratı belediye binasında kanlı bir bayrağın, bir ilk yardım çantasının, bir telsiz vericisinin ve daha başka ganimetlerin yanında yerini aldı. Köylüler de karşılık olarak İngilizce öğretmenine refah ve iyi şans simgesi olan ve canavarla kıyaslandığında meleği andıran tahtadan küçük bir ejderha armağan ettiler. Küçük köyde geçirdiği o aldatıcı huzur ayları Reeves'in öngördüğünden önce sona ermişti. İlk belirtiler tıpkı dizanteri bulguları gibiydi. Kabahati kirli suya ve acayip yiyeceklere bularak telsizle bir ilaç istemekte yetindi. İçinde birçok şişeyle nasıl kullanılacağını bildiren basılı bir sayfanın bulunduğu bir kutuyu yolladılar ona. Suyu kaynatmaya başlamıştı. Davetleri gücendirmeden reddetmeye çalışıyor, ilaçları sistemli bir biçimde kullanıyordu. Birkaç gün kendini daha iyi hissetti ama sonra rahatsızlığı büsbütün artarak yeniden başladı. Bunu öncekinin nüksetmesi sanarak kaygılanmadı. Virüsü kayıtsızlıkla öldürmek azmindeydi. İhtiyar karılar gibi yakınacak bir şey yoktu. Juan Jose'nin dediği gibi erkekler hallerinden şikayet etmezdi ama gözle görülür biçimde kötüye gidiyordu. Kilo vermişti. Kemiklerini oynatamıyordu. Yataktan kalkmak, derslerini hazırlarken ya da öğrencilerinin ödevlerini düzeltirken gözlerini yazılara dikmek korkunç bir çaba gerektiriyordu. Kolunu oynatacak hali olmadan elinde tebeşirle kala kalıyor, kendi yazdığı bu kargacık burgacık işaretlere ne anlama geldiğini ve onu içten yiyip bitiren bu yakıcı sıcaklığın ne olduğunu bilemeden aptal aptal kara tahtaya bakıp duruyordu. Is this pencil red? No, this pencil is blue. Ne hangi kalemden söz edildiğini anımsayabiliyordu, ne de kırmızı ya da mavi olmasının kimin umrunda olabileceğini. 2 aydan kısa bir sürede 18 kilo vermişti. Biri çıkıp da giderek küçüldüğünü ve yüzünün kabak rengi aldığı yorumunu yapınca, güçsüz bir gülümsemeyle iyi bir casusun çevreye uyum sağlaması gerektiği biçiminde yanıt verdi. O zamanlar şifreli mesajları artık köyde hiç kimse için bir sır oluşturmuyor, kendisi bile bu konuda şakalar yapıyordu. İnsanlar onun varlığını savaşın kaçınılmaz sonucu olarak kabul ediyorlardı. Kişisel bir şey söz konusu değildi. Reeves olmasa başka biri yapacaktı, kaçış yoktu. Dost ya da düşman olsun, orada da boy gösteren sayısız yabancı arasında kendilerini rahat hissettikleri ve kanlarının kaynadığı tek kişi o olmuştu. Ara sıra küçük bir çocuk gelip fırtınalı bir gecenin yaklaştığını, ışıkları sönük tutup kapıları iyice kapamanın hiçbir nedenle sokağa çıkmamanın yerinde olacağını fısıldıyordu kulağına. Genelde iklimde bir değişiklik görünmüyordu. Reeves penceredeki bir aralıktan gökyüzündeki solgun yarımayı gözetleyip gece kuşlarının ötüşüne kulak veriyor ve küçük köyün dar sokaklarındaki daha başka sesleri duymazdan geliyordu. Bu olayları rapor etmiyordu. Üstleri, hayatta kalabilmek için halkın hangi taraftan olursa olsun en güçlünün karşısında boyun eğmekten başka çaresi olmadığını anlamazlardı. İşlerin sessizce görüldüğü bu acayip gecelerle ilgili tek söz etse, canlandırma amacıyla çıkacakları bir sefer dostlarının sonu demek olur ve köyü yanıp kül olmuş bir kulübe yığınına çevirirdi. Böyle bir facia da gerillaların planlarını hiçbir şekilde değiştiremezdi. Bildirecek fazla haberi olmaması, birliğinde kuşkuyla karşılanmış, kişisel olarak bazı sorular sormak üzere onu almaya adam yollamışlardı. Üste giderken yolda cipin içinde bayıldı ve oraya vardıklarında 2 adam kollarına girip onu gölgede bir sandalyeye kadar sürüklemek zorunda kaldılar. Uzattıkları bir şişe suyu soluk almadan içip bitirdi ve derhal kustu. Yapılan kan testleri alışılmış hastalık olasılıklarını yok etmişti. Bulaşıcı bir hastalıktan korkan doktor onu uçakla dosdoğru Hawaii'de bir hastaneye yolladı. Hastanedeki deneyimi Gregory Reeves'in kesin kararlar almasına neden olmuştu çünkü geleceğini düşünmeye fırsat bulmuştu ve bu o zamana kadar tanımadığı bir lükstü. Hiçbir şey yapmadan geçirebildiği bunca zamanı pek az olmuştu. Boşlukta yüzen bir hava kabarcığının içindeydi sanki. Saatler geçmek bilmiyordu. Savaşta geçirdiği aylar boyunca duyuları bilenmişti ve şimdi hasta yatağının görece sessizliği içerisinde, hasta derecesi tepsinin üzerine düştüğünde ya da kapı kapandığında yerinden sıçrıyordu. Yemek kokusu onu rahatsız ediyor, ilaç kokuları midesini bulandırıyor, herhangi bir yaranın kokusu bastıramadığı bir iç bulantısına neden oluyordu. Çarşafların sürtünmesi tenene bir işkence gibi geliyor, yemekler ağzında kum gibi bir tat bırakıyordu. Onu günlerce serumla beslemişler, daha sonra kendisine kaşık kaşık bebek maması yediren bir hemşirenin sabrıyla iştahı geri gelmişti. İlk günlerde tüm dikkatini kendi üzerinde toplamış, 5 duyusu rahatsızlıklarının iniş çıkışlarına ve organizmasının tepkilerine bağımlı olarak tedavisi üzerine çevrilmişti. Ancak kendini daha iyi hissettiğinde bakabildi çevresine. Askere girdiğinden beri başvurduğu uyuşturucuların toksinlerini bedeninden atınca aklını örten sis perdesi de kalkmış, acımasız bir berraklık kendi kendini görmesine olanak vermişti. Gözleri tavandaki vantilatöre dikili sırt üstü yatarken payına düşenin aşağıdakilerin arasında doğmak olduğunu ve o ana kadar yaşamının çalışıp didinme ve yokluklardan başka bir şey olmadığını düşünüyordu. İçinde büyüdüğü yoksul mahallenin dışına çıkmayı ve çocukluk arkadaşlarının hepsinden fazlasını elde ederek avukat olmayı başarmış ancak yoksulluğun damgasından kendisini kurtaramamıştı. Evliliği de bu duyguyu hafifletmemişti. Karısından onda daha önce merak yaratan yapmacıklı davranışları ve isteksizliği artık onu rahatsız ediyordu. Timothy Dwayne dünyanın zevk için yaratılmış kraliçe arılarla görevleri onları beslemek olan işçi arılar arasında paylaşılmış olduğunu söylerdi. Samantha ve Timothy gibi insanlar her şeyi daha doğmadan elde etmişlerdi. Hiçbir kaygıları olmayan varlıklardı. Mirasları yetmezse onların hesabını ödemeye hazır birileri her zaman vardı. Allah kahretsin böylelerini diye humurdanıyordu kendini onlarla kıyasladığında. Yemin ederim ki şeytanın bacağını kıracağım diye kendi kendine yineleyip duruyordu. Aynı şeytanın kendini mezara götürebileceğini düşünmemeye çalışarak. Hayır, böyle bir şey olamaz. 2 aydan az zamanım kaldı. Beni cepheye asla yeniden yollayamazlar diye kendi kendini avutuyordu. Kendisi gibi hayatta kaybetmiş olan öteki hastalara sempati duyuyor ama onların inlemeleri, yerdeki muşambanın üzerinde terliklerini sürüyerek ağır ağır yürümeleri, yoksulluk ve sefaletleri onu rahatsız ediyordu. Bu en aza indirgenmiş konuşmalara ve yakınmalara ne kadar değersiz olduklarını düşünerek kulak veriyordu. Yönetim listesinde sadece birer numaraydılar, hiçbir önlemleri yoktu. Bir sabah yok olup gidebilirler ve dünya yüzünden geçtiklerini belirtecek bir izleri bile kalmazdı. Ya ben? Beni hatırlayacak kimse çıkar mı acaba? Hiç kimse arkamdan ağlayacak ne karım var ne de kızım. Annem de yok. Ya Carmen? Ağabey için hala üzgün olsa gerek. Juan Jose'ye tapardı. Ötekiler reddettiklerinde onunla ilişkisini kesmeyen bir tek o olmuştu. Bak dikkat et, şimdi de duygusal olmaya başlıyorsun. Aslında hatırlanıp hatırlanmamak umurumda bile değil. Benim istediğim zengin olmak, güç sahibi olmak. Babam, içinde dolaştığı marjinaller dünyasında bu güce sahipti. Bir salon dolusu insanı hipnotize edecek ve kendisinin yüce aklın temsilcisi olduğuna inandıracak nitelikteydi. Evrenin planlarını ve kurallarını bildiğine inandırmıştı bizi. Ama yine de ağzından ve bedenindeki 20 kraterden köpük köpük kan gelerek yatağa bağlı, tımarhanelik bir halde öldü. Neler mırıldandığını biliyorum. Cyrus sadece ahlak gücünün önemli olduğunu söylüyorsun. Sen buna iyi bir örnektin ama havasız ve ışıksız bir asansörün içine kapanıp gizli gizli okuyarak geçirdin yıllarını. Herhalde ruhun hala koca koca kitapları karıştırarak dolaşıyordur. O kadar iyi insan olman neyine yaradı ki? Bana çok şey verdin. Bunu yadsıyamam. Ama senin hiçbir şeyin yoktu. Tek başına sefil bir yaşam sürüyordun. Bir başka namuslu adam da Pedro Morales'ti. Çocukken onun güçlü olduğunu sanır, kalın aile babası sesinden ve altın dişleriyle taş gibi duygusuz yerli yüzünden korkardım. Zavallı Pedro Morales. Bir sineği bile öldürmekten acizdi. Bu boktan toplumun bir kurbanı daha. Dediklerine göre Carmen'in gidişinden beri işi bitikmiş, çok ihtiyarlamış. Şimdi üstüne bir de Juan Jose'nin ölümü bindi. Ben gerçek para ve prestij gücüne sahip olacağım. Mahallemde hiç görmediğim bir şey bu. Hiç kimse bana ne tepeden bakabilecek ne de sesini yükseltebilecek. Bendeki bu kinizm karşısında kemiklerin sızlıyor olsa gerek Cyrus. Ama anlamaya çalış. Dünya güçlülerin ve ben güçsüzlerin arasında yürümekten bıktım artık. Yeter. İlk yapacağım şey iyileşmek. Saçımı taramak için bile kolumu kaldıramıyorum. Soluk alacak halim yok. Beynimin kaynama noktasına geldiğini hissediyorum ve bunun bu lanet hastalıkla hiç ilgisi yok. Daha önceden gelen bir şey bu. Alerjiler beni yiyip bitiriyor. Bir daha uyuşturucu almaya kalkışmayacağım. Beni mahvediyor. Olsa olsa gündüzleri dayanabilmek için bir parçacık marihuana ama haplara ve saçma sapan enjeksiyonlara paydos. Sağlıklı insanların dünyasına geri dönmeliyim. Tekerlekli sandalyede alkolik, uyuşturucu bağımlısı ve yenik düşmüş biri daha olmak istemiyorum. Onlardan zaten pek çok var. Lanet olsun, ben zengin olacağım. Kafasının içinde bin bir türlü düşünce vardı. Gözlerini yumduğunda görüntüler girdap gibi durmadan dönüyor. Yeniden açtığında da tavanın gri yüzeyinde anıları kalıyordu. Çok zor uyku uyuyor, geceleri havayı ciğerlerine çekmek için çabalayarak karanlıkta uyanık kalıyordu. Geçirdiği enfeksiyonu belirlemişler, antibiyotikler vererek 3 haftada ayağa kaldırmışlardı onu. Kilo almıştı ama asla eskisi kadar güçlü olamayacaktı. Sonunda kasların erkeklikle hiç ilişkisi olmadığını anlamıştı. Alerjinin etkileri hafiflemiş, baş ağrısı geçmişti. Artık hırıltılı soluk almıyordu. Gözleri de kan çanağı gibi değildi ama hala kendini güçsüz hissediyor, en ufak bir hareketle gözleri kararıyordu. Günün birinde kulaklarına inanamayarak doktorun onu taburcu ettiğini duydu ve cepheye dönme emrini aldı. Yeniden silaha sarılacağını hiç düşünmemişti. Görevinin geri kalan haftalarını herhangi bir bürokratik görevde ya da köye geri dönerek geçireceğini umuyordu. 2 günlük izinle ve bu 48 saatten ayakları üzerinde sıkıca durabilmek için yararlanması konusunda kesin emirle Saigon'a götürdüler onu. Bu saatleri Juan José Morales'in sevgilisi Tui'yi aramakla geçirdi. Dünyada sır diye hiçbir şey tanımayan arkadaşı Leo Galipu'nun yaptığı bazı soruşturmalar sayesinde Tui'yi telefonla bulmayı başarmış ve basit bir restoranda birbirlerine randevu vermişlerdi. Gregory kadını beklerken kaygılıydı. Haberi ona verirken darbenin etkisini nasıl yumuşatacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Tui kendisini tanıması için üzerinde mavi bir giysi olacağını ve beyaz boncuklu bir kolye takacağını söylemişti. Riz onun lokale girdiğini gördü ve yanına gitmeden önce uzaktan inceleyip kalbinin hızlı atışlarını hafifletmek için birkaç saniye bekledi. Kadın güzel değildi. Hastaymış gibi ışıksız bir teni vardı. Burnu yassı, bacakları kısaydı. Dikkati çeken tek yanı birbirinden iyice ayrık ve çekik gözleriydi. Tıpkı simsiyah iki badem gibiydi. Uzattığı küçücük eli onunkinin içinde kaybolmuştu. Yüzüne bakmadan mırıltılı halde selamladı onu. Üzeri plastik örtülü bir masaya oturdular. Elleri kucağında gözlerini indirmiş sakin bir tavırla beklerken Gregory saçma bir ilgiyle yemek listesini inceliyor, bir yandan da ne halt edip de onu aradığını soruyordu kendi kendine. Başını derde sokmuştu ve artık tek istediği oradan kaçıp gitmekti. Garson onlara birayla kıymalı bir sebze yemeği getirdi. İçinde ne olduğu belli değildi ama bağırsak enfeksiyondan yeni kalkmış biri için öldürücü olduğu kuşkusuzdu. Sessizlik rahatsız edici bir hal almıştı. Gregory gömleğinin altındaki Guadalupe Meryem'i muskasına dokunup duruyordu. Sonunda Tui gözlerini kaldırıp hiçbir ifade taşımayan bir yüzle ona baktı. "Öğrendim bile," dedi kırık dökük İngilizcesiyle. "Neyi?" Ve hemen pişman oldu bunu sorduğuna. "Juan José ile ilgili şeyi artık biliyorum." "Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle şeylerde çok beceriksizimdir. Birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de onu çok severdim." diye ekledi Gregory. Üzüntüsü sözünü yarıda kesmiş, yumruğunu masaya indirirken ruhunun akıtılması olanaksız gözyaşlarıyla olduğunu hissetmişti. "Sizin için ne yapabilirim?" diye sordu kadın. "Bunu size benim sormam gerek. Zaten bunun için aradım sizi. Kusura bakmayın, herhalde işinize burnumu sokuyor gibi görünmüşümdür. Juan José size benden söz etmiş miydi?" "Bana ailesinden ve ülkesinden söz etmişti. Siz onun erkek kardeşisiniz, öyle mi?" "Öyle diyelim. Bana da sizden söz etmişti, Tui. Ömrümde ilk kez aşık oldum demişti. Çok tatlı bir kız olduğunuzu ve savaş sona erdiğinde evlenip sizi Amerika'ya götüreceğini söylemişti." "Evet." "Bir şeye ihtiyacınız var mı? Juan José isterdi ki ben..." "Hiçbir şeye, teşekkür ederim." "Paraya?" "Hayır." Uzunca bir süre birbirlerine ne diyeceklerini bilemeyerek durdular. Sonunda Tui işine geri dönmesi gerektiğini söyleyerek ayağa kalktı. Başı hala oturmakta olan Gregory'nin başını birkaç santim ancak geçiyordu. Çocuk eli gibi küçücük elini onun omzuna koyup gülümsedi. Peri kızı edasını vurgulayan yumuşacık, biraz da afacan bir gülüştü bu. "Kaygılanmayın. Juan José bana gereken her şeyi bırakmıştı," dedi. 16. ayrımın sonu, sayfa 210.